Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyle. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah izin verirse bugünden itibaren Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın İktidâ-ı Sırât-ı Müstakîm kitabında derslerimize devam edeceğiz. Bu kitap geçmiş ümmetlerin hastalıklarından bu ümmete sirayet edenler hakkında önemli uyarılar, ikazlar ve ciddi tespitler içeren hepimizin dikkat etmesi gereken konuları içeriyor. Şöyle başlıyor müellif. Bilmelidir ki Cenab-ı Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlığa peygamber olarak gönderdiği sıralarda artık nesli kesilmeye yüz tutmuş bazı kitaplar dışında gerek Arabı ve gerekse Arap olmayanı ile bütün yeryüzü halkı onun sevgisinden yoksun kalmış, gazabını hak etmiş durumdaydı. Yani Allah azze ve celle'nin sevgisinden mahrum kalmış, gazabı hak etmiş durumdaydı. O günün insanları başlıca şu iki kısma ayrılıyorlardı. Belirli bir kitaba bağlı kitaplılar, ehli kitap. Bağlandıkları kitap ya önemli değişikliklere uğratılarak aslından uzaklaştırılmış veya çok daha önce tümüyle yürürlükten kaldırılmış, neshedilmiş bir kitap idi. Bu kategoriye girenlerin diğer bir bölümü de kimi kısımları belirsiz ve kimi kısımları terk edilmiş bir takım dinlere inanıyorlardı. İnsanlığın diğer bir ana kısmı da Arap olan ve olmayan ümmiler. Yani herhangi bir hidayet kaynağından tümüyle yoksun olanlar idi. Bunlar hoşlarına giden ve kendilerine yarar sağlayacağını sandıkları çeşitli nesnelere tapıyorlardı. Bu nesneler kimi zaman bir yıldız, kimi zaman bir put, kimi zaman bir mezar, kimi zaman bir anıt ve kimi zaman da başka bir şey oluyordu. Hangi kategoriden olursa olsun insanların tümü koyu bir cahiliyet içerisinde yüzüyorlardı. Bu derin bilgisizlik içinde aslında koyu bir bilgisizlik, cehalet örneği olan bir takım sözleri, bilgi, kesinlikle fesat, erlik ve kargaşalık olan bir takım davranışları örnek ve yararlı eylem sayıyorlardı. Yani bazı cehalet diye tanımlayabileceğimiz şeyleri ilim kabul ediyorlardı. O dönemlerin bilgi ve ilim ve amel yönünden göze batan seçkin simaların amacı ya eski peygamberlerden arta kalan bazı bilgi kırıntıları elde edebilmekti, şarlatanların ve uydurmacıların ihtirasları ile gölgelenmiş bilgi kırıntıları, üstelik doğruları yanlışlarına karışarak belirsiz hale gelmiş bilgi kırıntıları veya az bir kısmı meşru, çoğu uydurma ve bu yüzden sahibine çok zararlı olabilen ayinlerle uğraşıyorlardı. Böylelerinin diğer bir uğraş alanı da felsefecilerin peşinden giderek olanca güçleriyle tabiat, matematik ve iyi ahlak edinme konularında akıl yürütme oluyordu. Yani felsefe dediğimiz şey, felsefeyi zaten 4-5 kısma ayırıyorlar. Birisi ilahiyat felsefesi, yani Allah Azze ve Celle hakkında akıl yürütmeye dayalı, tamamen felsefeye dayalı ilim. Birisi fizik felsefesi, kainat olaylarını inceleme, matematik buna dahil. Diğeri ahlak felsefesi. Yani ahlak konusunda da bizim fıtrat dediğimiz konuyu ele alıyorlardı. Mesela biz fıtrat konularını işlerken deriz ki mesela yalanın çirkinliğini bir insan anlaması için illaki vahiy gerekmez. İnsan aklıyla yalanın çirkinliğini anlayabilir, bilebilir. Veyahut hırsızlığın, haklara tecavüzün kötülüğünü anlatmak için illaki bir insana ayetten, hadisten bir şey ulaştırmak zorunda değilsiniz. Bu sebeple kendilerine peygamber tebliği ulaşmamış olan insanlar, yani vahiy ile karşılaşmamış insanlar bu ahlaki prensiplerden, fıtri sorumluluklardan mesul olurlar. Yani felsefeciler bunu da ilgi alanlarına katmışlardı ahlak felsefesi diyerek. Bu yoldaki çabanın amacı tarif edilmez sıkıntılara katlandıktan sonra eğer olabilirse varlıkla yokluk arasında titreşen bir nebzelik yararlı gerçek kırıntısına ulaşabilmekti. O gerçek kırıntısı ki ne bir susuzu kandırabilir ne de bir hastaya şifa olabilir veya ilahi kaynaklı bilginin boşluğunu doldurabilirdi. Çünkü elde edebilse bile sapık kısmının oranı gerçek kısmının payından kat kat fazlaydı. O da elde edilebilirse. Üstelik bu alanın uzmanları arasındaki derin görüş ayrılıkları ve çatışmalar yüzünden elde edilebilen gerçek kırıntısının delil ve gerekçeye dayandırılabilmesi imkansızlığa yakın derecede zor idi. Elde ettikleri bilgilerde de bunu delile dayandırmaları zordu. Bu ortamda Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ilahi bilgilerle teçhiz ederek peygamber olarak göndermesi, insanlığa hiçbir dilin anlatamayacağı ve hiçbir irfan sahibinin kavrayamayacağı derecede açık ve parlak bir hidayet bağışladı. Bu ufuk açıcı hidayet, Peygamberimizin genel olarak ümmetinin tümüne ve özellikle alimler kesimine öylesine yararlı bir bilgi birikimi, salih amel, yüce ahlak ve istikametli gelenek sistemi sağladı ki, diğer milletlerin her türlü kusurundan arındırılmış faydalı ilim ve davranış kalıplarının tümü bir araya getirilerek bu ilahi hidayet birikimiyle karşılaştırılırsa aradaki fark kavranması neredeyse imkansız halde olurdu. Rabbimize onun sevgisine ve hoşnutluğuna mazhar olacak şekilde hamdolsun. Bu gerçeğin delillerini sunmanın ve örneklerini açıklamanın şimdi yeri değildir. Allah Azze ve Celle Peygamberimizi sırat-ı müstakim, dost doğru yol ile eş anlamlı olan İslam diniyle donatarak gönderirken, insanlara her gün kılacakları namazların her rekatında kendisinden hidayeti dilemelerini, dost doğru yola iletilmeyi dilemelerini ve bu doğru yolun kendilerine nimet sunduğu peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kulların yolu olup gazaba uğramışlarla sapıtmışların yolu olmadığını belirtmiştir. Yani Fatiha suresinde İhdinas sıratal müstakim, bizi dost doğru yola ilet. Sıratal lezine, o yol ki en'amte aleyhim, Allah'ın kendilerine nimette bulunduğu kimselerdir. Gayril mağdubi aleyhim, gazaba uğrayanların değil veya veled dalin, sapıtanların yoluna da değil. Sahabilerden Adi bin Hatim radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. O sırada mescitte oturuyordu. Yanındakiler kendisine bu Adi bin Hatim'dir dediler. Elimde ne emanname ne de bir tavsiye mektubu vardı. Yani eman güvence demek. Bu Araplarda da İslam öncesinde de mütedavil uygulanan bir uygulamaydı. Herhangi bir kavimden bir kimse dışarıdan birisine bu benim güvencemdedir, emanımdadır dediği zaman ona hiç kimse ilişemiyordu. Bu İslam'da da aynen devam etmiştir. Elimde benim işte böyle bir güvence yoktu diyor. Böyle bir eman olmadığı halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim. Yanına götürüldüğümde elimi tuttu. Daha önce bir defasında benim için Allah'tan onun elini benim elime koymasını dilerim diye dua etmişti. Elimi tutarak ayağa kalktı. Birlikte mescitten çıktık. Yolda önüne bir kadınla bir çocuk çıktı. Kadın, senden bir dileğimiz var dedi. Bunun üzerine elime bırakıp onların yanına gitti ve dileklerini yerine getirdi. Arkasından yine elimden tutarak beni evine götürdü. Cariyesi Velide'nin getirdiği bir yer minderi üzerinde oturdu. Ben de karşısında oturdum. Allah'a hamdü sena ettikten sonra bana La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demekten mi kaçınıyorsun? Yoksa Allah'tan başka ilah olduğuna dair bir bildiğin mi var? Elinde böyle bir ilim mi var diye sordu. Kendisine hayır yok diye cevap verdim. Bu cevabım üzerine bir süre konuştuktan sonra bir ara yine bana dönerek Allahu Ekber, Allah en büyüktür demekten mi kaçınıyorsun? Yoksa Allah'tan daha büyük bir şey olduğuna dair bir bildiğin mi var diye sordu. Ben kendisine yine hayır böyle bir bilgim yok diye karşılık verince sözlerine Yahudiler gazaba uğramışlar ve Hristiyanlar da sapıklardır diye devam etti. Ben kendisine ben dost doğru yolu benimsemiş hanif bir Müslümanım deyince yüzünün sevinçle parladığını gördüm. Daha sonra daha da uzun bir metinde bu hadisi Tirmizi rivayet eder ve Hasan diye niteler. Bu hadisin anlamını pekiştiren Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde şöyle buyuruluyor. Maide 60. ayetinde de ki Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın kendilerine lanet ve gazap eylediği ve aralarından bir kısmını maymun, domuz veya tağut tapıcısı yaptığı kimseler. Ayetin daha öncesinden kolayca anlaşılabileceği üzere burada Yahudiler kastedilmektedir. Yine Mücadele 14. ayetinde Allah'ın gazabına uğramış bir kavmi dost edinenleri görmüyor musun? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Burada sözü edilenlerin Yahudileri dost edinen münafıklar olduğu tefsir alimlerinin söz birliği ve bu ayetin daha öncesinin işaretiyle sabittir. Ali İmran 112. ayetinde de nerede olurlarsa olsunlar üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Ancak Allah'tan ve insanlardan eman alarak bu zilletten kurtulabilirler. Onlar Allah'ın gazabına uğramışlardır. Aynı ifade Bakara suresinde 61 ve 90. ayetlerinde onlar Allah'ın gazabına uğramışlardır ve onlar gazap üstüne gazaba uğradılar şeklinde iki yerde daha tekrar edilmiştir. Bu ayetler Yahudilerin gazaba uğramışlar olduklarını açıkça belirtmektedir. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle Hristiyanlar hakkında da şöyle buyuruyor. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Onlar bu dediklerinden vazgeçmedikleri takdirde aralarındaki kafirler kesinlikle acı bir azaba çarpılacaklardır. Onlar hala tevbe edip Allah'ın mağfiretine sığınmayacaklar mı? Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Mesih oğlu İsa sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Annesi de doğru yoldaydı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak biz onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz da sonra onlar nasıl iftiralar düzüyorlar. De ki Allah'ı bırakıp ne fayda ve ne de zarar verme gücü olmayan nesnelere mi tapıyorsunuz? Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir. De ki ey kitaplılar, ey ehli kitap, dininizde hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın aşırılığa düşmeyiniz. Daha önceleri sapmış, birçoklarını saptırmış ve doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyfine uymayınız. Maide 73 ile 77. ayetleri. Bu ayetler sözün gelişinden kolayca anlaşılacağı üzere Hristiyanlara hitap ediyor. Görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle onları aşırılıktan yani sınırı aşmaktan sakındırıyor. Nitekim aynı çağrı Nisa 171. ayetinde şu şekilde tekrarlanıyor. Ey kitaplılar! Sakın dininizde aşırılığa düşüp Allah hakkında aslı olmayan sözler söylemeyiniz. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e sunulmuş kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Buna göre Yahudiler, hakkın gerisinde, berisinde kalanlar, Hristiyanlar da gerçek çizgisini aşanlar, hakkın ötesine geçenler, taşanlardır yani. Bu arada Yahudilerin gazaba uğramışlık ve Hristiyanların sapıtmışlık damgalarıyla damgalanmalarının gerek kolayca anlaşılabilecek zahiri ve gerekse derinliğine düşünmeyi gerektiren batini birçok sebebi vardır ki ele alınmalarının yeri burası değildir. Sözün kısası Yahudilerin kafirliği bildiklerini uygulamamalarından ileri gelir. Onlar gerçeği bildikleri halde kimi zaman ya söz ya da davranışları ile kimi zaman da ne söz ve ne de davranışları ile buna uymamaktadırlar. Bunun yanında Hristiyanların kafirliği ilme dayalı olmayan amelleri yüzündendir. İlimsizce amel etmeleri sebebiyledir. Çünkü onlar Allah katından gelen bir şeriatın kılavuzluğuna bağlı olmaksızın birçok ibadetler yapıyor ve Allah ile ilgili aslını bilmedikleri çeşitli iddialar ileri sürüyorlardı. Bu yüzdendir ki aralarında Süfyan bin Uyeyne'nin de bulunduğu bazı İslam alimleri şöyle demişlerdir. Alimlerimiz arasında kim yoldan çıkarsa bazı bakımlardan Yahudilere benzemiş, buna karşılık ibadetle uğraşanlarımız arasında yoldan çıkanlar da kısmen Hristiyanlara benzemiş demektir. Alimlerimizin yoldan çıkanları Yahudilere benzemiş olurlar, abidlerimizin, çok ibadet eden zahitlerimizin de yoldan çıkanları kısmen Hristiyanlara benzemiş olurlar demişlerdir. Allah Azze ve Celle bizleri Yahudilerle Hristiyanlara özenmeyelim, onların peşlerine takılmayalım diye uyardığı halde bu konudaki takdiri geçerli olmaktan geri kalmamış ve ezeli ilminin kavramış olduğu bu takdiri vaktiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiştir. Nitekim Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sahabilere sizden öncekilerin geleneklerine kılı kılına kesinlikle uyacaksınız. Öyle ki onlar kertenkele deliğine girse siz de mutlaka bir hikmeti vardır diyerek oraya gireceksiniz. Böyle buyurunca sahabiler ey Allah'ın Resulü bizden öncekilerden kastettiğiniz Yahudilerle Hristiyanlar mıdır diye sordular. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da kendilerine başka kimler olabilir ki diye karşılık vermiştir. Bu hadise dikkat edilirse içtimai hayattan ziyade mesela içtimai hayatta bir işte batı taklitçiliği, kafirlere özenti pek çok konuda sirayet etmiştir. Ama bu işin başlangıcı itikatta onlara uymakla olmuştur. Yani itikatta onlara benzemeyi insanlar fark edememiştir. Bunun yıllarca öncesinde, mesela Osmanlı döneminde zahiri hayatta kafirlere benzeme göremezsiniz, yaşayış şekillerinde. Çok fazla göremezsiniz kafirlere benzeyişi. Ama Osmanlı'da itikat bakımından benzeme başlamıştır. Önce itikatla başlıyor bu iş. Mesela bizim Yahudilere, Hristiyanlara, bizden öncekilere benzememekle ilgili olarak emrolunduğumuz şeylerin başına ne gelir? Dininizde fırkalara bölünmeyin. Size Rabbinizden vahyedilene tabi olun. Başkası dostlar edinmeyin, başkasına uymayın ve dininizi parça parça edinip de fırkalara bölünmeyin. En başta Allah Azze ve Celle'nin emri bu. Şimdi bu terk edilmiş. İnsanlar fırka fırka olmuş. Mezhepler, itikadi olsun, ameli olsun. Mezhepler veya tasavvufi mezhepler diyelim. Buna tarikat deniliyor. İnsanlar bu fırkalara bölünmüş neticede. Bu itikadi benzemenin toplum hayatına sirayet etmesi, işte Cumhuriyet gibi bir belanın bu ülkeye gelip de batılı hayatı tamamen fasık insanların da benimsemesiyle tam tamıyla örtüşür hale gelmiş. Yani işin başı orada başlamış. Bundan daha ilerisini yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bu daha çirkin. Onlardan biri diyor, yolun ortasında anasıyla gayri münasip ilişkilere girse diyor, sizden de diyor onu yapanlar olacak diyor. Allah muhafaza. Diğer yandan Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ederek kaydettiği bir hadise göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ümmetim karış karış ve kulaç kulaç eski devirlerin adet ve geleneklerini benimsemedikçe kıyamet kopmayacaktır buyurmuş ve sahabelerin ey Allah'ın Resulü Bizans ve Pers devirlerini mi kastediyorsunuz şeklinde sorularına Allah Resulü onlardan başka kim olabilir ki demiştir. Yani Bizans ehli kitaptan olan Pers bugün İran Acem toplulukları dediğimiz kimseler, Mecusi itikadına sahip kimseler. Görülüyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem ehli kitap olan Yahudiler ile Hristiyanlara ve hem de Bizanslılar ile eski İranlılara benzeyeceklerini, onların yaşama tarzlarına özeneceklerini vaktiyle açık açık bildirmiştir. Bu yüzden Peygamberimiz hayatı boyunca Müslümanlara hem berikilere hem de ötekilere benzemeye kalkışmayı kesinlikle yasaklamıştır. Yalnız Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam çok önceden haber verdiği bu tehlike ümmetin tümünü kapsamaz. Yani ümmetin tamamı bu belaya bulaşmaz. Hak üzere bulunan kimseler daima olacak. Çünkü bu hadisler yanında şöyle buyurulmuştur. Kıyamet gününe kadar ümmetim arasında hakkı tutup destekleyenler her zaman var olacaktır. Şu hadisler de aynı anlamdadır. Hiç şüphesiz Allah bu ümmeti sapıklıkta birleştirmez. Yine hiç şüphesiz Allah her dönemde bu dinin toprağına yeni fidanlar diker ve onları kendisine ibadet etmeye yöneltir. Tek olarak Allah'a ibadet edenler eksik olmayacak Allah'ın izniyle kıyamet gününe kadar. Demek ki Peygamberimizin verdiği doğruluğu kesin bu haberlerden açıkça anlaşılıyor ki bu ümmetin bir kesimi onun katıksız İslam dini demek olan rehberine sımsıkı bağlı kalırken diğer bir kesimi Yahudi dininin bazı unsurlarına, başka bir kesimi de Hristiyan dininin bazı geleneklerine sapacaktır. Her ne kadar kimi durumlarda insan bu sapma yüzünden kafir, hatta fasık, günahkar mümin olmasa bile bazen bu sapmalar sahibini kafirlik veya fasıklığa sürükler. Bazen bu sapma günah ve bazen de hata niteliğini taşır. Bu sapma insan tabiatının hoşuna giden ve şeytan tarafından göze alımlı gösterilen, cazibeli gösterilen bir hastalıktır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kullarından bizleri ne Yahudiliğe ne de Hristiyanlığa hiçbir şekilde sapmayan, dosdoğru yola iletmesi için kendisine dua etmemizi istemiştir. Öyle ki düşünün, günde 5 vakit kıldığın namazın her rekatinde Fatiha'yı farz kılmış. Fatiha okumayı. Biz bu Fatiha'da ya Rabbi bizi dosdoğru yoluna ilet diyoruz. Sapmışların, gazaba uğramışların yoluna değil. Bize bulaşan hastalıklara gelince bu ümmete şu veya bu oranda bulaşan bazı ehli kitap veya yabancı kaynaklar hastalıklara parmak basacağım diyor İbn-i Teymiye. Ta ki düz yolun yolcusu olan Müslümanlar gazaba uğramışlar ile sapıtmışların tarafına sapmaktan uzak durabilsinler. Allah Azze ve Celle Bakara 109. ayetinde şöyle buyuruyor. Kitaplılardan yani ehli kitaptan çoğu gerçeğin ne olduğunu açıkça anladıktan sonra. Bakın Allah Azze ve Celle ehli kitabı tekfir etmiştir. ehli kitabın yani Hristiyanların ve Yahudilerin kafir olduğunu açıkça Allah Azze ve Celle tekfir etmiştir. Kim ben Hristiyanım diyorsa, ben Yahudiyim diyorsa o kimse kafirdir. Ha bunlarla cehalet niye mazeret olmuyor? O bizi ilgilendirmiyor. Allah onları tekfir etmiştir. Bak Allah Azze ve Celle bunun gerekçesini bu ayette bildiriyor. Açıkça anladıktan sonra onlar anladı bunu. Demek ki bir kimse Hristiyan kalmaya devam ediyorsa o hakkı açıkça anlamış. Enfüsi veya afaki deliller ona ulaşmış. Anladıktan sonra içlerindeki kıskançlık yüzünden sizleri imanınızdan ayırıp kafirliğe döndürmek isterler. Allah Azze ve Celle bu ayette Müslümanların sahip oldukları doğru yolu ve gerçek bilgi birikimini çekemeyen, kıskanan Yahudileri kınıyor. Sağımıza solumuza bakarsak bu hastalığın benzerini bu ümmetin bazı ilim ve ibadet adamlarında da görürüz. Böylelerinin Allah'ın kendilerine yararlı ilim ve salih amel bağışladığı bazı dindaşlarını şu veya bu oranda kıskandıkları, yani haset ettikleri görülür. Bu kesinlikle kınanmış bir huydur ve buna göre gazaba uğramışların hastalıklarından bir parçadır. Müslümanın diğer bir Müslümana karşı haset beslemesi, dini konularda haset edip bu konuda haddi aşması, aşırılık yapması, geçmiş kavimleri taklit etmememiz gereken huylarından birisi. Allah Azze ve Celle Nisa 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz Allah kendini beğenip övünen kimseleri sevmez. Onlar kendilerini cimrilik ettikleri gibi, kendileri cimrilik ettikleri gibi başkalarına da cimri olmayı emrederler ve Allah'ın kendilerine bağışladığını gizlerler. Allah Azze ve Celle bu ayette sözü geçen kimseleri cimrilikle niteliyor. Bu cimrilik hem bilgi hem de mal cimriliğidir. Gerçi daha önceki ayetler bu ayetteki asıl maksadın ilim cimriliği olduğunu gösteriyor. İlim konusundaki cimrilik, ilmi gizlemek. Nitekim Allah Azze ve Celle bu kimseleri daha başka birkaç ayette ilimlerini saklamakla kınıyor. Mesela bu ayetlerden birisi şu meale. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayasınız, gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Fakat onlar vermiş oldukları sözü arkalarına atarak bu kitaba karşılık birkaç para aldılar. Kitabı satmak karşılığında satın aldıkları ne kadar kötü bir şeydir. Hakikaten de şimdi düşünün. Dini ilimleri okumuş insanlar herhalde her şeyden çok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okuyan, bu işin tahsilini yapan insanlar tevhidden mutlaka haberdardır değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu kavmi neye çağırdığını bilirler. Herkes bilir. Ama toplumun karşısına geçip de insanlara hitap ettikleri zaman toplumda uyarmaları gereken en önemli müşkülatı hep ertelerler. Tevhidle ilgili müşkülat. Neden? Ona uyardığı zaman muslukları tıkanacak. Peygamberlerin yolu ise hep şunu söylemek. Deyin ki la ilahe illallah. Benim ecrim, benim ücretim, benim alacağım karşılık ancak Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu esas ihmal edildiğinden dolayı, yani Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ortadan sakıt olduğundan, kaybolduğundan dolayı insanlar, özellikle davetçi konumunda olan insanlar, insanların elindekilere tamah edince bir takım hakikatler demek ki gizlenmeye başlamış. Diğer bir ayette, Bakara 159. ayetinde şöyle buyruluyor. İndirdiğimiz açık ayetleri ve doğru bilgiyi biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder ve hem de bütün lanet edebilenler lanet ederler. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar müstesna. Onları affederim. Çünkü ben tevbelerin kabul edicisi ve rahmet sahibiyim. Yine Bakara 174. ayetinde Allah'ın indirdiği kitabı insanlardan gizleyip birkaç paraya satanlar var ya, onlar midelerine ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ve ne de kendilerinden günahlarından arındıracaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Yine aynı surenin 14. ayetinde onlar müminlerle karşılaştıklarında inanıyoruz derler. Müminlerle karşılaştıkları zaman, yani delille hareket eden Müslümanlarla, bugün bunları selefiler temsil ediyor. Delille hareket eden, ilimle, amelini ilimle yapan, yani hem ilim sahibi olan hem de bu ilmiyle amel eden Müslümanlarla karşılaştıkları zaman ne derler? Onlara yutturamazlar hurafelerini. Ya doğru, yani senin dediğin de hak, biz bu şekilde inanıyoruz da işte toplum böyle. Biz de inanıyoruz yoksa bunlara derler. İşte Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz aslında sizin yanınızdayız. Onlarla sadece alay ediyoruz derler. Münafıkların sıfatını Allah Azze ve Celle bu şekilde beyan ediyor. Görülüyor ki ayetlerde Cenab-ı Allah gazaba uğramışları bilgilerini halktan saklamakla niteliyor. İlmi gizliyorlar. Bu saklamanın sebebi bazen cimrilik, bazen dünyalık bir bedel karşılığında bu görevden yan çizmek ve bazen de açıklanacak bilgilerin söyleyicileri aleyhine koz olarak kullanılabilecekleri tehlikesidir. Aynı hastalık bu ümmetin bazı ilim adamlarında da görülür. Böyleleri bazen cimrilikleri ve elde ettikleri üstünlüğe başkalarının ulaşmasını istememeleri yüzünden bildiklerini gizlerler. Kimi zaman bildiğini söylememenin sebebi bu ilim basamak edinilerek elde edilen mevki ve servettir. Eğer eldeki bilgi başkalarına aktarılacak olursa bu bilgi karşılığında elde edilmiş olan mevki ve servetin elden kaçırılacağından korkulur. Kimi zaman da bazıları şu yüzden bildiklerini açıklamaktan kaçınırlar. Herhangi bir konuda karşısındakinden farklı düşünüyordur veya herhangi bir görüşüne karşı çıkılan bir gruba bağlıdır. Adam bildiklerini açıklasa karşı tarafa haklılık kazandırıcı bir koz vereceğinden çekindiği için, yani adamların eline delil vermeyelim mantığıyla bildiğini saklar. Açıklamaktan çekinir. Maalesef bunu insanlar buna dikkat etmiyor. Mesela bidat ehlini reddederken deliller getiriyoruz bazen. Ya işte sen ilmini bu şekilde ortaya koyarsan onların eline koz vermiş olursun. Onların eline bu delilleri vermiş olursun. Öyle herkese söyleme. Bu şekilde yaklaşanlar oluyor maalesef. Üstelik karşı tarafın haksız olduğundan, yanlış düşündüğünden emin olmadığı durumlarda böyle yapar. Ümmet arasında mesela ihtilaf edilen bazı konular vardır ki tevhid ehli arasında, yani tevhidi benimsemiş, la ilahe illallah sözünü benimsemiş, kitap ve sünnetle amel etme gereğine inanmış insanlar arasında mesela tekfir hastalığı sık sık gündeme gelebilmekte. Bazen tekfirci dediğimiz kimseler hakkı söyleyebiliyorlar değil mi? Sırf ona muhalefet olsun diye bu insanlar, kardeşler bazen hakkı söylemekten çekiniyor. Hatta batıl bile söyleyebiliyor. Karşı tarafında doğru söyleyip söylemediğinden, yani hak üzerinde olup olmadığından da emin olmadığı halde sırf reddetmek adına bu yapılabiliyor. Bu işte ehli kitabın zemmedilen ahlakından birisidir. Haset olarak bu ümmete sirayet etmiştir. Haset huyu olarak. İşte bu yüzden Abdurrahman bin Mehdi, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. İlim adamları lehlerinde olanı da aleyhlerinde olanı da yazarlar. Ehli hadisin özelliği budur. Ehli sünnetin özelliği budur. Lehinde olanı da, gelen bir rivayet varsa, lehindeyse, sahip olduğu görüşün lehindeyse de yazar, aleyhindeyse de yazar. Bunu saklamazlar. Fakat ihtiraslarının zebunu olan heva ehli sadece lehlerine olan şeyi yazarlar. Şimdi ehli hadisin menhecine baktığınız zaman İmam Bukhari'nin kitabında kendisini savunmadı, benimsemedi görüşleri de, görüşe delil olan hadisler de vardır. Ama hadis olarak gelmiş, sen bunu gizleyemezsin ki. Biz mesela ne deriz? İki secde arasında el kaldırmak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bizim itikadımız bu. Bukhari'de rivayet var. İbn Ömer radiyallanmadan ne diyor? Allah Resulü iki secde arasında elini kaldırmazdı. Bizim görüşümüze aykırı. Biz bu görüşe sahip olurken neye dayandık? Diğer hadislere dayandık. İbn Ömer radiyallanmada bu sahih olarak gelmiş. Artık bu hadis rivayet edilemez diyemeyiz. Nesedilmiş gibi bir muamele yapamayız. Lehimize de olsa, aleyhimize de olsa delilleri ortaya koymak zorundayız. Ama bidat ehlinin tek bir tavrı vardır. Sadece kendi lehine olanları kullanır. Mesela isim sıfat konusunda sapanları düşünün. Allah her yerdedir diyenler sadece hangi ayetleri getirir? Şüphesiz Allah sizinle beraberdir ayetlerini getirir sadece. Peki Allah'ın istiva sıfatıyla ilgili ayet, hadisler kime hitap ediyor acaba? Onlar sizi bağlamıyor mu? Veyahut isim sıfat meselesinde temkine ulaşmamış insanlardan adam istivaya iman ediyor. Tevil, tahrif, teşbih, temsil, bu tip şeylere gitmeden istivaya iman ediyor. Karşı taraf bir şüphe getiriyor. Cahil de olabilir karşıdaki. Ya Allah şah damarından yakın değil mi diyor. Sen bu ayeti geçersiz kılamazsın. Evet, Allah şah damarından yakındır kuluna. Burada sadece istivaya dair ayetleri ön plana sunup bu ayetlere iman etmek gerekir, onları tevil etmek gerekir diyemezsin. Hayır, her ikisine de geldiği gibi iman ediyoruz. Allah ilmiyle her yerde, ilmi her şeyi kuşatmış ama zatıyla arşın üzerindedir. Yani biz ayetlerin hepsine iman etmek durumundayız. Bunlardan hiçbir şeyi de gizlemeyiz. Ehl-i Sünnet'in vasfı bu olmalıdır. Buradaki maksadımız konunun detayına girip herhangi bir bilgiyi, ilmi saklamak, açıklamak farz ve hangi ilmi açıklamak müstehaptır tartışmasına girişmek değildir. Sadece zeki kimselere Allah'ın bağışlayacağı yararlı sonuçları kazandırabilecek ana hatlara değinmek istedik. Nitekim Bakara 91. ayetinde şöyle buyrulur. Onlara Allah'ın indirdiği gerçeklere inanınız denildiğinde biz bize indirilen bilgilere inanırız diyerek kendilerine indirilen ilimlerden sonrasını inkar ederler. Oysa o kendilerine gelen bilgiyi doğrulayan bir gerçektir. Yani Kur'an. Ehli kitaba indirilen kitabı nedir? Doğrulayıcıdır, tasdik edicidir. De ki, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz? Madem bu kadar inancınıza samimiydiniz, Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz? Allah Azze ve Celle onların samimi olmadıklarını ispatlıyor bu ayette. Bu ayetin iki ayet öncesinde, 89. ayette Bakara'da şöyle buyruluyor. Onlara kendi kitaplarını, Tevrat'ı tasdik edici olarak Allah tarafından bir kitap, Kur'an gönderildi. Daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip dururlarken, gerçek olduğunu bilip durdukları bu kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Bu ayette Allah Azze ve Celle onların hakkı bildiklerini, hatta bu gerçeği beklediklerini, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderileceğini bildiklerini, kendilerine kitaplarında bildirildiğini ama onlar bu gerçeği bile bile gizlediklerini bildiriyor. Samimiyetsizliklerini. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde Yahudilerin Peygamberimiz tarafından tebliğ edilip benimsenmesi istenen ilahi gerçeği daha önceden bildikleri halde bu gerçek kendi ırklarından olmayan bir peygamber tarafından ortaya atılınca bilip durdukları bu gerçeği kabul etmediler. Bakın burada da bir haset var. Yani düşünebiliyor musunuz? İman konusunda yani hidayetin buna bağlı ama sırf senin ırkından gelmedi diye o peygamberi reddediyorsun. Asım Köksal tabi o zamanlar tarikatçıydık. Asım Köksal vefatına yakın zamanlarda ziyaretine gittiğinde arkadaşlar demiş ki işte Mehdi'yi falan sormuşlar. Sakın işte Allah'ım bizi Mehdi'ye ulaştır diye böyle iddialı dualarda bulunmayın. Çünkü Yahudiler de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi ırklarından bekliyordu. Kendi ırklarından gelmeyince onu inkar ettiler. Mehdi'yi de her bir tarikat kendi tarikatından bekliyor. Mehdi'yi her bir tarikat kendi ırklarından tarikatlarından bekliyor. Başka bir tarikattan gelse ona hasret edecek. Düşünün şimdi. Veyahut mezhepler konusunda çok daha öncesinde Muhyiddin Arabi diyor ki Mehdi gelse diyor bu mezhepçilerin hepsini diyor kılıçtan geçirir diyor. Bunlar ve bu mezhepçiler diyor şayet Mehdi'nin elinde kılıç olmasa diyor yani onun elinde kuvvet olmasa diyor Mehdi'yi reddederler diyor bu mezhepçiler diyor. Sırf kendi mezheplerine uymayan fetvalarından dolayı diyor.
Hocam o zaman Mehdi geldiği zaman Müslümanlar da Mehdi'ye inanmayacak yani bu tarikatlarda falan işte bizden istedik.
Tabii çıkacak. Artık o zaman hakkın çizgisi apaçık ortaya çıkacak. Şimdi düşün. Mehdi'yi biz nasıl bekleriz? Kitap ve sünnete uyması lazım değil mi? Evet. Dolayısıyla selefi olacak Mehdi aleyhisselam. Şimdi tasavvufçular yıllardır selefileri tekfir ediyor. Mehdi de tekfir ettiğim bir itikatta gelecek. Düşün şimdi. Hangi tarikatçı uyar bu Mehdi'ye? Hakka uyması çok zor. Ya hasedinden dolayı ona tabi olmayacak veyahut da dank edecek kafasına. Yani böyleymiş diyecek. Allah hidayet nasip ederse tabi olmaktan başka yol bulamayacak. Şimdi Müslümanların gücü karşısında bu şey olmayacak. Böyle bir hadiste bildirilmiyor. Çünkü Mehdi'nin öncesinde ortam hazır olacak. Mehdi'yi kabul edecek Müslüman çoğunluk. Efendim. Evet. Onlar sonuçta Yahudiler kendi ırklarından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlardı. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Arap ırkından gelince haset ettiler ve iman etmediler. Bu yüzden kendi inanç sisteminin gereğine uymaya bile yanaşmadılar. Kendi inançları da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeye gerektiriyordu. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar kafir olurken aslında kendi dinlerine de kafir olmuşlardı. Bu hastalık, yani haset hastalığı, zamanımızda belirli bir ilim ve din grubuna mensup olan fıkıh ve tasavvuf adamlarında veya Peygamberimiz dışında üstün tutulan dini bir lidere körü körüne bağlanmış çömezlerde aynı şekilde görülüyor. Böyleleri grupları tarafından onaylanmamış hiçbir fıkhi görüşü, hiçbir rivayetin gerçekliğini, sahihliğini kabul etmeye yanaşmazlar. Üstelik bunlar kendi gruplarının gerekli gördüğü amelleri de yapmazlar. Yani kendi inandıkları şekilde de amel etmezler. Onun gereğini dahi yerine getirmezler. Oysa İslamiyet, Peygamberimiz dışında hiçbir kişiye ve hiçbir belirli zümreye körü körüne bağlanmaksızın, yani herhangi bir mezhep veya herhangi bir alime taklit etmeksizin, gerek ilmi araştırma ve gerekse rivayet alanlarında kayıtsız şartsız olarak sahihe, doğruya uymayı gerekli görür. Allah Azze ve Celle gazaba uğramışların başka bir niteliğini şöyle belirtiyor. Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri anlamlarının dışına kaydırırlar. Nisa 46. ayet. Âl-i İmrân 78. ayetinde bu tutum şu şekilde tanımlanıyor. Onlardan bir grup vardır ki uydurdukları sözleri siz kitaptan zannedesiniz diye kelimelerin anlamlarını değiştirmek, tahrif etmek için dillerini kıvırarak konuşuyorlar. Oysa bu şekilde okudukları sözler aslında kitaptan değildir. Tefsircilere göre bu ayetlerde söz konusu olan tahrif, yani kelimeleri yer veya kelimelerin anlamlarını değiştirmek, hem ilahi kaynaklı kelimeleri değiştirmeyi ve hem de bu kelimeleri bile bile yanlış yorumlamayı içerir. Yorum yolu ile yapılan tahrifin örnekleri, yani tevil yolu ile yapılan tahrifin örnekleri gerçekten çoktur ve bu ümmetin birçok zümreleri bu hastalığın zebunudur, bağımlısı olmuştur. Asıl metni değiştirme anlamındaki tahrife gelince bu sapıklığa düşenler de az değildir. Böyleleri Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini değiştirerek asılsız sözde hadisler rivayet etmektedirler. Gerçi uzman hadisçiler bu uydurma hadisleri titizlikle ayıklıyorlar. Böylelerinin bir kısmı gerçi başaramamışlardır ama bizzat Kur'an-ı Kerim'in bile tahrif etmeye yeltenerek mesela ve kellemallahu Musa teklimen ayetinin son kelimesini tekellümen şeklinde değiştirmeye kalkışmışlardır. Ve kellemallahu Musa teklimen ifadesi nedir? Allah Azze ve Celle bir kelam ile Musa ile konuştu. Bunu tekellümen diye çevirdikleri, tahrif ettikleri zaman bu lafzı kelam sıfatını inkar etmiş oluyorlar, tahrif etmiş oluyorlar. Dinleyicilere söylenenlerin ilahi kaynağa, vahiy kaynağına dayandığı izlemini uyandırabilmek için başvurulan dil kıvırarak okuma düzenbazlığına gelince, buna da bazı vaizlerin peygamberimize uydurma sözleri isnat etmeleri veya sözde haklılıklarını ispat edebilmek için dinde yeri olmayan asılsız deliller ileri sürmeleri örnek olarak gösterilebilir. Örnek olarak cübbeli falan hoca. Bu tutum hiç şüphesiz Yahudi ahlakının bir örneğidir. Kur'an ve hadisin dikkatli okuyucuları bu tutumun sık sık yerildiğini, kınandığını iyi bilirler. Bu dikkatli okuyucuların söz konusu yerici ifadeleri okuduktan sonra bu ümmetin bazı mensupları tarafından girişilen tahrif olaylarını iman nuru ile gözden geçirmeleri düşündürücü olsa gerek. Allah Azze ve Celle Nisa 171. ayetinde Hristiyanlarla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Ey ehli kitap! Dininiz konusunda aşırılığa düşüp Allah hakkında gerçek dışı sözler söylemeyiniz. Meryem oğlu Mesih, İsa, Allah'ın sadece bir kulu, Meryem'e sunduğu bir kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlere iman ediniz. Sakın Allah üç tanedir demeyiniz. Kendi yararınıza olmak üzere bu söze son verin. Çünkü Allah tek bir ilahtır ve çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yeterli bir vekil, dayanaktır. Maide 17. ayetinde de Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular. De ki öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların tümünü yok etmek istese Allah'a karşı kimin elinde bir şey var? Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan her şey O'nundur. O dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bu anlamda pek çok ayetler vardır. Hemen belirtelim ki peygamberler ve seçkin kullar, salihler hakkında aşırı görüşler beslemek, sapık abidler yani kendini ibadete adayanlar ile tasavvuf bağlısı bazı zümrelerde de görülen bir hastalıktır. Öyle ki böylelerinin çoğu hulul ve ittihat yani Allah'a sızma ve onunla bütünleşme akımları gibi ya Hristiyanların iddialarından daha beter ya aynı oranda veya çok daha çok az daha hafif saçmalıklara kapılmışlardır. Allah Azze ve Celle'nin bu konuda bir başka ayeti Tevbe 31'de şu şekilde geçiyor mealen. Onlar Allah'ı bir yana bırakarak hahamları ile rahiplerini ilah edindiler, Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlara kendisinden başka ilah olmayan tek Allah'a kulluk etmeleri emredildi. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden Adi bin Hatem'e Allah ondan razı olsun. Bu ayeti açıklarken hahamlarla rahipler kimi hahamları helal ve kimi haramları helal ve kimi helal şeyleri haram saydılar ve takipçileri olan ehli kitap da bu konuda onlara uymuştur buyurmuştur. Yani din adamları, alimleri Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri helal sayınca, Allah'ın helal kıldığı şeyleri de haram sayınca onları takip edenler bu din alimlerine, rahiplerine, din adamlarına ne yaptılar? Uydular. Onlara Allah'ın koyduğu bir hükmü değiştirebilme etkisi verdiler adeta. Böylelikle onları Rab edinmiş oldular. Yoksa onlara secde etmediler. Şimdi düşünelim. Çoğu cahil sofular, abidler gözlerinde büyüttükleri liderleri her emrine körü körüne uyarlar. Bu emirler Allah'ın belli bir haramını helal ve belli bir helalini haram saymayı içerdikleri durumda bile bu oluyor. Hatta tasavvufun ilk adımında gassal elinde meyyit gibi yani ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi şeyhine teslim olacaksın ilk şarttır. Kalben dahi itiraz etsen ebediyen iflah olmazsın diye de bir takım sözler söylerler. Yine Cenab-ı Allah sapıtmışlar hakkında şöyle buyuruyor. Kendilerinin uydurdukları ruhbanlığı biz onların üzerine yazmadık. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için bunu onlar ortaya çıkardılar. Bakın niyet Allah'ın rızasını kazanmak. Ama yaptıkları ibadet Allah'tan gelen bir meşru kılmayla değil, peygamberin emriyle değil. Kendileri uydurdular bunu diyor. Fakat ona gereği gibi de zaten uymadılar. Demek ki yapılan şey Allah'ın rızasının gözetilerek yapılmasına rağmen Allah Azze ve Celle'den bir izin olmayınca o ancak bir sapıklık oluyor. Yani Allah'a ibadet etmek istiyorsun, niyetin o. Ama Allah'tan gelen bir meşruiyet belgesi, elinde bir delil yok. Yani rastgele namaz kılamıyorsun. Namaz mı kılacaksın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hangi namazları meşru kılmış onları kıl. Oruç mu tutacaksın? Rastgele kafana göre değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne şekilde meşru kılmış? O şekilde. Mesela ben akşama kadar sırf Allah rızası için tek kelime konuşmayayım dese bir insan, bu oruç meşru değildir. Allah Resulü'nün meşru kıldığı oruç, yeme, içme ve cimadan uzak durmak suretiyle, imsak ile iftar vakti arasında bunlardan sakınmaktır. Bir kimse bununla yetinmeyip ben geceleri de bunu devam ettireceğim dese, visal orucu denilen şeyi yapsa, bu da gayrimeşru bir oruç olmuş olur. Yani nasıl bildirirse, delilde nasıl gelmişse ancak o şekilde olmalı. Biz birçok Müslüman zümrelerin Allah tarafından açıkça uydurma olduğu belirtilen bu ruhbanlık akımına kapıldıklarını iyi biliyoruz. Yine Allah Azze ve Celle Kehif 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu mücadelede üstün çıkanlar onların mezarları üzerine mutlaka mescit yapalım dediler. Yani Ashab-ı Kehf'i kastediliyor. Ashab-ı Kehf'in üzerine mescit yapalım diye samimi bir niyetle bunu teklif ediyorlar. Eski devirlerde gerek gazaba uğramış Yahudiler ve gerekse sapıtmış Hristiyanlar peygamberlerin ve saygı duydukları ölülerin mezarlar üzerine mabet yaparlardı, türbe yaparlardı. Peygamberimiz birçok kereler bu adeti ümmetine yasakladığı halde hatta dünyadan ayrılacağı anda bu yasağı pekiştirmiş olmasına rağmen, üzerinde şiddetle durmuş olmasına rağmen bu ümmetin birçok mensupları bu hastalıktan da yakalarını kurtaramamışlardır. Bakıyorsunuz her taraf türbe dolu. Kim yaptı bu türbeleri? Hristiyan yapmadı. Yahudi de yapmadı. Yahudi gelip Müslüman Allah dostu olarak birine bilinen birisine türbe yapmaz. Bunu Müslüman olduğunu iddia eden insanlar yaptı. Neye dayanarak yaptı? Peygamber bundan şiddetle yasaklıyor. Allah'a yaklaşmak adına yapıyorlar bunu. Tıpkı Kehf ashabına yapmak isteyen şu kavmin bunu yapmak istediği gibi. Ama Allah Azze ve Celle kitabında belirtmiş bunu. Bu geçersiz bir yaklaşım. Demek ki insanların kitaptan, sünnetten uzaklıkları bu derekeleri düşürüyor. Bu arada sapıtmışların dinlerini ağırlık merkezini çalgı aletlerinin sesleriyle alımlı resimlerle oturttukları görülür. Suret ve musiki. Hristiyanlarda tabi tasavvuf Hristiyanlara pek çok yönden benzer. Onlar dini törenlerinde ses çekiciliğiyle müzik cazibesi kadar hiçbir şeye önem vermezler. Hatta Gazali'nin İhya Ulumiddin'de 2. ciltte Adab-ı Sema babı vardır. Orada bakın ne diyor orada? Yedi vecihle diyor bu sema meclisleri Kur'an okumaktan bile üstündür diyor. Yani tasavvufçuların bu ilahi kasideler okuması, defter çalması daha üstünmüş. Evet, bazı Müslüman zümrelerin bu hastalığa da tutulduklarını görüyoruz. Çalgı aletleri ve kasideler eşliğinde yapılan sema törenleri, güzel resimlerle, güzel seslerden kalpleri heyecana getirmek için yararlanma adetleri, Hristiyanların bazı geleneklerine özenmekten başka ne anlama gelebilir? Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyorlar dediler. Buna karşılık Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyorlar dediler. Bakara 113. Gördüğü gibi bu ayet Yahudiler ile Hristiyanların birbirlerini gerçeğe dayanmamakla suçlayarak reddettiklerini belirtiyor. Ne acıdır ki bazı Müslüman kesimlerde aynı hastalık görülür. Mesela sen bazı fıkıh alimlerinin dervişler, mutasavvıflar ve sofuların yani abidleri adam yerine koymadıklarını, onları kesinlikle cahil ve sapık saydıklarını, tutturdukları yolun ilim ve gerçekten uzak olduğuna inandıklarını görüyoruz. Buna karşılık birçok derviş ile sofunun da şeriat ile ilmi boş saydığına, hatta bunlarla uğraşanların Allah'tan uzak kaldığına, bu kimselerin Allah'ın katında yararlanacakları hiçbir şey elde edemeyeceklerine inandığına rastlıyoruz. Yani öyle bir yapı oluşmuş ki ilim ehli dervişleri, tasavvufçuları yerden yere vurmuş. Bunlar sapıktır, kafirdir, müşriktir diyerek tasavvufçular da buna misilleme yaparak işte bu kelamcılar, bu ilim ehli, zahir ehli diyerek onları tamamen reddetmiştir. Tıpkı Yahudilerle Hristiyanların birbirlerini reddetmeleri gibi diyor buna. Gerçek şu ki, işin doğrusu, gerek bu tarafta gerekse o tarafta bulunan Kur'an ve sünnete uygun unsurlar, hak ve gerçek buna karşılık gerek bu tarafta gerekse o tarafta görülen Kur'an ve sünnete aykırı unsurlar batıldır, boştur. Yani her ikisinde de haktan ve batıldan unsurlar bulunmakta. Her ikisinde de mevcut. Yani tasavvuf sen komple şey yapamazsın. Ama günümüzde işte şirk daha ağırlıkta tasavvufta. Şirk daha ağırlıkta. Onlarda hak yok mu? Çok önemli meselelerde var. Mesela kalbi muhafaza etme, kalbi hasletlere, İslam'ın kalbe yönelik emirlerine ciddiyet gösterme, önem verme tasavvufçularda da daha fazla. Yani bunu inkar etmemek lazım. Gece namazına önem verme tasavvufçularda daha fazla. Bunlar hak olan şeyler. Ha tasavvufçular bunu neyle batırıyor? Bunu da aşırılık yaparak, delile dayanmayan eklemelerde bulunarak, bidatler ekleyerek bunları mahvetmiş oluyorlar. Müslümanların Bizanslılara ve eski İranlılara özenmesine gelince, İslam dinini iyi bilen ve olup bitenleri araştıran herkes bilir ki, bu ümmetin adet ve gelenekleri arasına gerek Bizans kültüründen ve gerekse eski İran kültüründen birçok sözlü ve davranışa dayalı unsurlar, gerek ameli gerek sözlü, karışmıştır. Burada amacımız gerek gazaba uğramışlar ve gerekse sapıtmışlar ile bu ümmet arasında meydana gelen benzeşmelerin örneklerini tek tek saymak değildir. Üstelik bu benzeşme örneklerinin bir kısmı ya içtihat yanılgılarından kaynaklandıkları veya zararlarını karşılayacak oranda yarar sağladıkları için yahut daha değişik bir gerekçe yüzünden sahiplerini günahkar olmaktan da uzak tutabilirler. Yani bu kimseler bazen bu yanlışları yaparken günahkar bile olmayabilirler. Çünkü içtihatta bulunuyor. Bizim asıl amacımız istisnasız herkesin sırat-ı müstakime, dosdoğru yola iletilmeye kaçınılmaz şekilde muhtaç olduğunun kesinlikle anlaşılmasını ve bunun yanında okuyucunun sapıklık gerçeği üzerine dikkatini yoğunlaştırarak bu tehlikeden kaçınılmasını sağlamaktır. İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, böyle bir giriş yapıyor. Daha sonra dosdoğru yol, sırat-ı müstakim, taklitten kaçınmanın delilleri bu gibi konularla Allah izin verirse devam edecek. Biz de bunları aktaracağız inşallah. Şimdi bu konularla ilgili sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir husus var mı? Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.